Ayrım 9.
23 Ocak 1666 Sakız Adası'nda. Geldiğimizden beri Hatem eski limanın dükkanlarında, meyhanelerinde, dar sokaklarında insanları aradığımız adam üstüne sorular sorarak geçiriyor zamanını. İşin tuhafı, kimse onu tanıyora benzemiyor. Abdüllatif beni aldatmış olabilir mi? Bunun için bir neden göremiyorum. Acaba onu da bilgi aldığı kişiler mi yanılttı? Belki de yalnızca adada yanıldılar. Sakızı Patmos'la, Sisam'la ya da eskiden Mitilene'de denen Castro'yla karıştırdılar. Her ne olursa olsun olayların gidişinin hoşuma gitmediğini söyleyemem. Böyle bir iki gün daha araştırma yapar, sonra İzmir'e döneriz. Marta karşı çıkacaktır belki, ağlayacaktır ama sonunda boyun eğmek zorunda kalacaktır. Ve ona ateş pahasına satın alınmış, gerekirse servetimin üçte birini dökerim bu işe. Ve kocasının kesin olarak öldüğünü belgeleyen bir ferman getirdiğim gün boynumu atlayacaktır. O zaman evleniriz işte. Eğer Tanrı aşıklarla daha fazla uğraşmazsa eski koca da bir daha cübeyle ayak basmama inceliğini gösterir artık. Yaşlılık günlerimizde çocuklarımız, torunlarımız arasında bu sakız seferini dehşetle anımsar, böyle sonuçsuz kaldığı için de Tanrı'ya şükrederiz. 24 Ocak. Ne güzellikler bulurdum ben bu adada, başka koşullarda gelmiş olsaydım eğer. Beni buraya sürükleyen şeyi bir an bile unutsam, her şey hoş gelmeye başlıyor yüreğime. Evler güzel, sokaklar tertemiz ve iyi döşeli. Kadınlar zarafet içinde dolaşıyorlar ortalıkta ve yabancılara gözleriyle gülümsüyorlar. Burada her şey Cenova'nın geçmiş görkemini anımsatıyor bana. Kale Ceneviz yapısı, giysiler Cenevizli, bütün güzel anılar da öyle. Rumlar bile adımı duyup soyumu sopumu öğrendiklerinde Venedik'e lanet okuyarak beni bağırlarına basıyorlar. Türklere de lanet okuduklarını biliyorum ama hiçbir zaman yüksek sesle yapmıyorlar bunu. 100 yıl önce Cenevizler buradan gitmişler ve onlardan sonra ada hiçbir zaman iyiliksever bir yönetime kavuşamamış. Son günlerde rastladığım herkes başka başka biçimlerde de olsa kabul ediyor bunu. Bu sabah Marta'yı ayine götürdüm. Bir kez daha, umarım sonuncusu olmaz bu, kilisenin eşiğinden içeri kolumda girdi. Benimse başım dik ama yüreğim perişandı. Cizbit papazlarının kilisesi San Antonio'ya gittik. Burada kilise çanları Hristiyan toprağındaymışız gibi çalıyor ve yortularda tören alayları düzenleniyor. Ekmek ve şarap kutsamasının altınları, bayrakları, cübbeleri, sayvanları geçiyor sokaktan. Bir zamanlar Fransa kralı Latin kilise törenlerinin böyle açıkta yapılabilmesi izini padişahtan koparmış. Bab-ı Ali bu ayrıcalığa bugün de saygı gösteriyor. Bu çok sıradan pazar günü bile en zengin aileler kalabalık eşlikçileriyle gelmişler ayine. Yanımdaki orta halli insanlar ünlü adları kıskançlıktan çok gururla sayıyorlar. Giustiniani, Borghese, Castelli. Kiliseden iki adım ötede bir tepeciğin üstüne nöbet tutan iki yeniçeriyi görmeseydim kendimi İtalya'da sanabilirdim. Ayinden sonra Marta gidip uzun uzun bir papazla konuştu. Onu dışarıda bekledim ve çıktığında hiçbir şey sormadım. O da kendiliğinden hiçbir şey söylemedi. Belki de yalnızca günah çıkartmıştır. Günah çıkartanlara tuhaf gözle bakıyor insan, günahın ta kendisi olmuşsa. 25 Ocak. Hatem hala adamımızı arıyor. Marta her taşın altına bakması için yalvarıyor ona. Bense hiçbir şey bulamaması için Tanrı'ya dua ediyorum. Akşam yardımcım belki bir ipucu bulduğunu söyledi. Rum mahallesinde bir meyhanedeyken bir denizci gelip seyyafı tanıdığını söylemiş. Sakız kentinde değil, daha güneyde, Cabo Mastico burnuna giden yolun üstünde. Cataractis adlı köyün yakınında oturuyormuş aradığımız kişi. Bizi oraya götürmek için bir sultani altın istemiş haberi getiren adam. Miktar bana çok geliyor ama kabul ettiğimi söyledim. İleride Marta'nın onu tatmin etmek için her şeyi yapmadığımı söyleyerek beni kınamasını istemem. Artık gebeliğinden kesinlikle emin olduğunu söylüyor ve kocasının yanında sürdüreceği yaşam ne olursa olsun olabildiğince çabuk bulmak istiyor onu. Daha sonra Tanrı'nın eline kalacak yaşamlarımız, onun dilediği gibi olacak. Böylelikle aracıya para vermeyi kabul ettim. Drago adında biri bu adam ve Hatem'den yarın onu bana getirmesini istedim. Gözlerimle görmek, duymak ve tartmak istiyordum adamı. İçin için bunun da yine sıradan bir düzenbaz, yüklü parasını cebine atar atmaz ortaya çıktığı gibi kaybolacak biri olmasını umuyorum hala. Bir tüccar olarak sanırım ilk kez yalvarıyorum Tanrı'ya, param çalınsın, bana yalan söylenmiş olsun, aldatılmış olayım diye. Gece belki de son kez Marta'yı kollarıma almak istedim, ağlayarak kendinden uzaklaştırdı beni ve bir kez bile konuşmadı. Belki de beni onsuz olmaya alıştırmak istiyor, kendini de omzumun çukurunda uyumamaya. Yokluğu başladı bile. 26 Ocak. Şu an tıpkı merhum babamın dediği gibi hem denizler ötesinin hem de Cenova'nın en mutlu insanı olduğumu yazmak geliyor içimden. Ama bunun için hala erken. Yalnızca çok umutlu olduğumu söyleyeceğim. Evet, büyük, çok büyük bir umut var içimde. Martayı geri alma, önce İzmir'e, sonra da çocuğumuzun doğacağı Cübeyle evime geri götürme umudu. İnşallah bu coşku beni sardığı kadar çabuk gitmez içimden. Çok neşeli görünüyorum çünkü bizi Marta'nın kocasına götürecek adam çok iyi haberlerle geldi bugün. Ben ki onun doğanın içinde yitip gitmesini istiyordum. Artık hiç pişman değilim onunla karşılaştığıma, konuştuğuma, onu dinlediğime. Aslında adamın bir ucuz meyhane faresi olduğunu ve bana anlattıklarını, yalnızca ikinci bir altın sikke sızdırmak için anlattığının bal gibi farkındayım. Birinciyi o kadar çabuk bayılmış olmam onu iştahlandırmış olmalı. Beni bunca sevindiren olaylara geliyorum şimdi. Drago adındaki adam seyyafın geçen yıl yeniden evlendiğini ve yakında bir çocuk babası olacağını söyledi. Yeni karısı adanın ileri gelenlerinden zengin ve güçlü birinin kızıymış. Bu adam da doğal olarak damadının zaten evli olduğunu bilmiyormuş. Bana kalırsa kayınbabayla kaynana günün birinde bu serserinin başka gizli yüzlerini de keşfedecekler ve bu evliliğe izin verdiklerine pişman olacaklar. Ama Tanrı beni bağışlasın, onların gözünü açmaya hiç niyetim yok. Herkes kendi hatalarının bedelini ödesin, herkes kendi haçını taşısın. Ben zaten kendiminkine ağırlığı altında ezilmişim. Beni bu ağırlıktan kurtarsınlar, arkama bile bakmadan giderim bu adadan. Bu haberler çok hoşuma gidiyor. Çünkü Marta'nın kocasının davranışını tepeden tırnağa değiştirebilir bunlar. Eğer evlenmemiş olsaydı seyyah onu yeniden isteyebilirdi. Oysa şimdi Marta'nın adaya gelişini kurduğu yeni yaşam için bir tehdit olarak görecektir. Onu çok iyi tanıyan Drago, durumunu korumak için her türlü anlaşmaya razı olacağından emin görünüyor. Tanıklar önünde ilk evliliğinin hiçbir zaman tamama ermediğini, dolayısıyla da geçersiz olduğunu belirten bir kağıt imzalamaya dek varabilir bu. Eğer böyle olursa Marta yakında özgürlüğüne kavuşacak demektir. Yeniden evlenme, benimle evlenme, çocuğuna bir baba adı verme özgürlüğüne. Henüz oraya gelmedik, biliyorum. Dul'un kocası henüz ne bir şey imzaladı ne de bir söz verdi. Ama Drago'nun söyledikleri sağduyunun ta kendisi. Büyük umutlar içindeyim, evet. Marta ise gözyaşları, mide bulantıları ve dualar arasında gülümsemeye çalışıyor şimdi. 27 Ocak. Drago bizi seyyafa yarın götürecek. Biz diyorum çünkü böyle olsun istiyorum. Ama Marta yalnız başına gitmeyi yeğliyor. Kocasıyla baş başa konuşursa istediğini daha rahat elde edebileceğini ileri sürüyor. Onu erkeklerle çevrili görürse ve benimle ilişkisinden kuşkulanırsa isyan edebilir diye korkuyor. Kuşkusuz haksız değil ama yazgısını bir saat için bile olsa böylesi bir serserinin eline bırakacağını düşündükçe endişelenmekten kendimi alamıyorum. Sonunda bana da akıllıca gelen bir ara çözümde anlaştık. Kataraktis köyüne dek birlikte yol alacağız. Söylendiğine göre orada birçok yolcunun konakladığı küçük bir Rum manastırı varmış. En güzelinden pita şarabı ve iyi yiyecekler sunuyormuş konuklara. Ve en önemlisi adamımızın evinden iki adım ödedeymiş bu manastır. Marta'nın dönüşünü orada rahatça bekleyebiliriz. 28 Ocak. İşte manastırdayız ve zaman çabuk geçsin diye yazmaya koyuluyorum hemen. Kalemimin ucunu mürekkebe batırıyorum, tıpkı başkalarının göğüs geçirdiği, karşı çıktığı ya da dua ettiği gibi. Sonra da uzun sözcükler çiziktiriyorum kağıdın üstüne, tıpkı gençliğimde dolaşırken attığım kocaman adımlar gibi. Marta bir saat önce ortadan kayboldu. Daracık bir sokağa girdiğini gördüm. Yüreğim hopladı, soluğumu tuttum, adını mırıldandım ama geri dönmedi. Yazgısına boyun eğmiş, hükümlüler gibi kararlı adımlarla yürüyordu. Önünde yürüyen Drago bir kapı gösterdi ona. O da içeri daldı, kapı kapandı. Haydut'un evini çevre duvarının ve yüksek ağaçların arkasından zorlukla seçebildim. Bir keşiş gelip bir şeyler yememi önerdi ama ben Marta'nın dönmesini beklemeyi ve onunla birlikte yemeği yeğliyorum. Zaten boğazım daralmış, midem kasılmış durumda. O benimle olmadan ne bir şey yutabilirim ne de bir şey hazmedebilirim. Sabırsızlanıyorum. Hiç durmadan oraya gitmesini engellemeliydim diyorum kendi kendime, gerekirse güç kullanarak. İyi de onu zorla hapsedecek değildim ya. İnşallah korkularım boşa çıkar ve sağ salim geri gelir bana. Yoksa ömrümün geri kalanını pişmanlıklar içinde geçireceğim. Ne kadar oldu gideli, kafam o kadar dumanlı ki saati dakikadan ayırmaktan acizim. Oysa bir sabır insanıyım ben. Bütün antika tüccarları gibi kimi zaman haftalarca beklerim. Geri gelme sözü veren ama bir daha gelmeyecek zengin müşteriyim. Ama bugün hiç sabrım yok. O ortadan kaybolduğu an zaman çok uzun gelmeye başladı bana. O ve taşıdığı çocuk. Hatem'le birlikte serpiştirmeye başlayan ince yağmura bakmadan gidip bir tur attık sokaklarda. O daracık sokağa girdik. Seyyafın evinin kapısına dek yürüdük. Hiçbir ses duymadık. Çam dallarının perdesi arkasına seçilen sarı duvar parçaları dışında hiçbir şey görmedik. Sokak bir çıkmazmış, geriye döndük. Kapıya vurmak geçiyordu içimden ama Marta'ya böyle bir şey yapmayacağıma ve sorunu bildiği gibi çözmesine izin vereceğime yemin ettim. Ona ihanet etmeyeceğim. Neredeyse alacakaranlık oldu. Marta geri gelmedi. Drago'yu da bir daha görmedim. Marta yanımda olmadıkça ağzıma bir şey koymayı reddediyorum hala. Az önce yazdığım satırları ona ihanet etmeyeceğim tümcesini okuyorum bir kez daha ve kendi kendime soruyorum. İşe karışırsam mı, karışmazsam mı ihanet etmiş olurum ona? Gece olmaya başladı ve içine kırmızı şarap kattıkları bir tabak çorba içmeyi kabul ettim. Çorbaya pancar kırmızısı bir renk ve katışıksız bir şurup tadı veren şarabı bol bol akıttılar kaseye. Kaygılarımın sakinleşmesi, parmaklarımın titremesinin kesilmesi ve yerimde tepinip durmaktan vazgeçmem için. Ağır bir hasta ya da gözü yaşlı bir dulmuşum gibi sarıyorlar çevremi, beni iyileştirmeye, idare etmeye çalışıyorlar. Hiçbir zaman koca olamamış bir dulum ben, bilinmeyen babayım, aldatılmış sevgiliyim. Korkaklıkla kuruntu arasında gide gele kül rengi geceyi getirdim sonunda. Ama şafakta cenevizli kanım yeniden dolaşacak damarlarımda, şafakta baş kaldıracağım yeniden. Güneş doğuyor, ben uyumadım ve Marta hala geri gelmedi. Yine de kendime hakimim ve sağduyumu koruyorum. Olmam gerektiği kadar zincirden boşanmış değilim. Daha şimdiden olup bitene razı mı oluyorum acaba? İsterse öyle sansın ötekiler, ben onu bulmak için neler yapabileceğimi biliyorum. Hatem çılgınca bir şey yapmamdan korktuğu için bütün gece beni gözledi. Bu mumu yakıp yazı takımını açtığımda hokkayı yerleştirip kağıtlarımı düzeltip, sonra da bu bir iki sözcüğü yazdığımda fark ettim adamımın başının ağzı açık geriye kaykıldığını. Çevremde herkes uyuyor ama Marta nerede uyuyor acaba? Nerede olursa olsun bir adamın yatağında ya da bir zindanda, hiç gözünü kırpmadığından ve ben nasıl onu düşünüyorsam onun da beni düşündüğünden eminim. Yüzü gözümün önünden gitmiyor, şu mumun ışığında görür gibi görüyorum düşüncemde. Ama başka hiçbir şey görmüyorum. Bulunduğu yeri, çevresindeki insanları, üstünde bulunan ya da bulunmayan giysileri hayal edemiyorum. Yataktan, zindandan söz ediyorum. Oysa kamçıdan, öküz siniri kırbaçtan, tokattan, şişmiş bir yüzden de söz edebilirdim. Aslında korkularım bunun da ötesine geçiyor. O haydut kocasının yeni evliliğini tehlikeye atmamak için Marta'yı ortadan kaldırmak isteyebileceği geliyor aklıma. Dün de hafifçe kafamdan geçmişti bu düşünce ama uzaklaştırmıştım onu. Fazla tanık var ve seyyaf da bunun farkında. Ben, Hatem, Drago giderek keşişler bile o kapıya götürmemizden önce Marta'nın bizimle birlikte buraya geldiğini gördüler. Yeniden korkmaya başladıysam uykusuz geceler kaygıları canlandırdığı için olmalı. Ve Marta'nın bu geceyi nerede geçirdiğini bilemediğim için. Aslına bakarsanız her şey olası, her şey. Bunun için de karıyla kocanın sıcak bir kavuşma yaşamaları olasılığı da var. Ansızın eski aşklarını anımsayabilirler ve birbirlerine affettirecekleri çok şey olduğu için daha da coşkuyla sarılabilirler birbirlerine. İçinde bulunduğu durum göz önüne alınırsa Marta için hemen ilk gece adamın koynuna girmekten daha rahatlatıcı bir çözüm olamaz. Böylece tarihlerde birazcık hile yaparak seyyafı çocuğun ondan olduğuna inandırabilir. Ama geriye öbür eş ve kaynanayla kayınbaba kalıyor. Onların varlığı bu uyumlu bayramı düşünülmesi olanaksız kılıyor. Marta için üzülmem gerekiyor buna. Kendim içinse belki de sevinmem. Ama hayır, sevinemiyorum. Çünkü yeniden bu adamın başvurabileceği uç çözümler aklıma geliyor. Bu lanet olası işte hiçbir şey beni sevindiremez, rahatlatamaz. Özellikle de ruhumun yalnızca kapkara resimler çizebildiği bu sabaha onca yakın, onca geç saatte. Resim falan da çizmiyor artık, yalnızca karalamalar yapıyor. Bu sayfanın dibine geldim ve bir iki dakika uzanmak için bundan yararlansam iyi ederim. Bırakalım mürekkep kendi kendine kurusun. Defter 3. Yıldızsız bir gök. 3 Nisan 1666 Cenova'da. 5 ay boyunca neredeyse her gün yolculuğun olaylarını yazdım ve yazdıklarımın zerresi yok şimdi elimde. İlk defter Konstantinopolis'te, Barinelli'nin evinde kaldı. İkincisi Sakız'daki manastırda. Şafakta odamda mürekkebi kurusun diye son sayfası açık bırakmıştım. Akşamdan önce dönüp o her şeyi belirleyecek günün olaylarını yazmaya söz vermiştim kendi kendime. Hiçbir zaman geri dönmedim. Her şeyi belirleyecekti o gün. Heyhat, beklediğimden çok daha kesin bir biçimde ve umduğumdan çok başka bir yönde belirledi. Sevdiğim herkesten, yakınlarımdan ayrı düştüm. Üstüne üstlük hastalandım. Tanrı'ya şükür beni bir eliyle terk eden talih öbür eliyle yakaladı. Her şeyden yoksun kaldım, evet, ama annesinin kucağında yeni doğmuş bir bebek gibiyim şimdi. Yeniden bulduğum annem, toprak annem, kıyı annem. Cenova, anne kentim benim. Burada olduğumdan beri her gün yazmayı düşünüyorum. Yolculuğumu anlatmak için, cesaret kırılmasıyla taşkınlık arasında durmaksızın gidip gelen duygularımı aktarmak için. Bugünden önce hiçbir şey yazmadıysam bunun nedeni her şeyden önce defterimi yitirmiş olmamdı. Sözlerimin günün birinde unutulup gideceğini bilmiyor değilim. Tüm varlığımı sırtını unutulmaya yaslamış aslında. Ama en azından süre gitmeye benzer bir şeye gereksinimimiz var. Bir süreklilik yanılsamasına belki, bir şeylere girişebilmek için. Nasıl karartabilirim bu sayfaları? Nasıl olayları ve duyguları en doğru sözcüklerle betimlemeye çalışabilirim hala? 10 yıl sonra, 20 yıl sonra gelip eski yaşamımı olduğu gibi bu defterde bulamayacaksam, yine de yazıyorum oysa, hala yazıyorum ve yazacağım. Ölümlülerin onuru kararsızlıklarındadır belki de. Gelelim öyküme. O sabah sakızla bir gecelik bir bekleyişten sonra ne pahasına olursa olsun gidip Marta'yı bulmaya karar vermiştim. Bunları yazarken önceki bir yaşamdan söz ediyormuşum gibi geliyor bana. Sevdiğim kadının gidişinden beri bir tür hileli ölümden sonraya sürüklenmiş gibiydim çünkü. Şimdi karnı biraz daha yuvarlanmış olmalı ve kendi kendime soruyorum. Tohumumdan doğacak çocuğu günün birinde görebilecek miyim? Ama sızlanmayı kesmem gerek, kendimi toplamalı ve yeniden ayağa dikilmeliyim. Yazdığım sözcükler canlandıracağına dindirmeli hüznümü. Kendi kendime söz verdiğim gibi her şeyi serin kanlılıkla anlatabilmek için. Az önce söylediğim gibi Kataraktis keşişlerinin manastır hanında bir saat kadar uyuklamış, sonra da sıçrayarak uyanmıştım ve Marta'nın kocasının evine gitmeye kararlıydım. Beni yola getirmeye çalışmaktan vazgeçen Hatem'in de peşimden gelmekten başka seçeneği yoktu. Kapıyı çaldım, bir bekçi açtı. Gür sakallı, gür bıyıklı, kafası tıraşlı bir devdi bu ve bizi içeri davet etmeden ne istediğimizi sordu. Bir korsan Rumcasıyla en küçük bir terbiye sözcüğüne başvurmadan konuşmuştu bizimle. Yüzünde hiçbir gülümseme belirtisi yoktu ve eliyle eğri bir kamanın sapına vuruyordu hafifçe. Arkasında bir iki adım geride aynı türden iki gözü kara yaratık daha vardı. Nalları üstünde biraz daha kısa duruyorlardı ama aynı hoşnutsuz ifade vardı yüzlerinde. Ben patlamak üzereydim, oysa yardımcım alt tabaka ağır kanlılığını koruyordu. Gülücükler saçtı, temennahlar etti. Bu görgüsüzler için bana göre gereğinden fazlaydı bunlar. Onlara Cübeyl'den, efendilerin ülkesinden geldiğimizi ve adasından geçtiğimizi duyarsa mutlu bulacağını söyledi. Burada değil. Adam kapıyı kapatmaya hazırlanıyordu ama Hatem cesaretini kaybetmedi. O yoksa belki girip eşini selamlayabiliriz, akrabamız olur da. O yokken karısı kimseyi kabul etmez. Bu kez kapı üstümüze kapandı, kafalarımızı, ayaklarımızı, parmaklarımızı zor çektik aradan. Çakallar gibi davranıyorlardı. Ne var ki yasaların gözünde ben şu dürüst tüccar hatalıydım. Oysa o serseri ve paralı adamları haklıydılar. Marta bu adamla evlenmiş ve bir kez ve madem ki adam onu dul bırakma inceliğini göstermemiş, hala karısı sayılır. Hiçbir şey onu geri alma hakkını vermez bana. Göstermek istemezse bir daha göremem bile. Asla izin vermemeliydim böyle teslim olmasına ve onun sultası altına girmesine. Yineleyip duruyorum kendi kendime. Marta'nın kendi istediğini yaptığını ve onu engellemek için hiçbir kanıtım olmadığını ama pişmanlık duygularım hafiflemiyor bile. Buna karşılık bir değerlendirme hatası yapmışsam ve bunun cezasını çekmem gerektiğinin bilincindeysem boyun eğmek niyetinde de değilim. Hatamı ödemek ama akla yakın bir bedelle. Marta'nın sonsuza dek bu adamın evinde kokuşması söz konusu değildi zaten. Onu bu zor duruma ben sokmuştum. Çıkarmanın da bir yolunu bulmam gerekiyordu. Bir yol ama hangisi? Düşüncemin yarı uykusuz bir gecenin de yoğunlaştırdığı sisleri içinden baktığımda tek çatlak görüyordum düşmanın zırhında. İkinci evliliği. İlk düşüncem de buydu zaten. Güçlü ve zengin kayınbabasının gerçeği öğrenebileceğini hissettirerek seyyafı korkutmak ve onu anlaşmaya zorlamak. Sayfalar boyu anlatabilirim olayların nasıl gelişmesini istediğimi ve nasıl sonuçlandıklarını. Ama hala çok zayıfım ve yeniden hüzünlere kapılmaktan korkuyorum. Bu yüzden kısa kesiyorum ve yalnızca bir iki sözcükle aktarıyorum bu felaket gününün geri kalanını. Kısa seferimizden hana dönerken şu Drago denen adamın yeşil gömleğini gördük uzaktan. Bir duvarın gölgesinde bizi bekler gibiydi. Ama Hatem ona yaklaşması için işaret edince döndü ve tabanları yağladı. Davranışı bizi o kadar şaşırttı ki peşinden koşmaya bile kalkışmadık. Zaten köyün dolambaçlı yollarında hiçbir zaman bulamazdık onu. Ansızın her şey berraklaştı kafamda. Ne bir ikinci eş ne de buranın ileri gelenlerinden bir kayınbaba hiçbir zaman var olmamıştı. Marta'nın kocası sürekli olarak oynamıştı bizimle. Onu aradığımızı öğrenince Zoka'yı yutmamız için hempalarından birini, şu Drago'yu bize yollamış ve işimize gelecek kolay bir çözümü gözlerimiz önünde parıldatarak kuşkularımızı uyutmayı başarmıştı. Ben de bu evliliğin hiçbir zaman tamamı ermediğini seyyafa söyletmek ve geçersiz kılınmasını istemek için fazla pazarlığa gerek olmadığına inanmış ve sevgilimin gitmesine izin vermiştim. Şimdiye dek tasarılarımız dışarı sızmasın diye hiçbir şey söylemediğimiz hancı keşişlerden biri koskoca bir kahkaha attı. Cübeyli komşusu Kandiye limanından toplanmış bir orospuyla açıkça yaşıyordu. Ve bu kız kesinlikle ama kesinlikle Sakız'dan önemli bir kişinin kızı değildi. Başka ne yapabilirdim? Bu lanetli günün geri kalanını ve gecenin bir bölümünü kıpırdamadan, yemek yemeden, o Cenevizli tüccar kafamın köşe bucağında, yıkıma karşı son bir savunma çaresi arar gibi yaparak geçirdim. Ama aslında yalnızca üzüntülere boğuyor ve insafsızca kınıyordum kendimi. Bir ara sabaha karşı yardımcım yanıma geldi. Üzgün ve kararlı bir edayla artık denenecek hiçbir şey kalmadığını, her yeni girişimin hem bizim hem de Marta'nın durumunu daha zor ve daha tehlikeli bir hale getirmekten başka işe yaramayacağını söyledi. Gözlerimi bile kaldırmadan yanıtladım hemen. Hatem, bugüne dek seni hiç dövdüm mü? Efendim, bana karşı her zaman çok iyi oldu. Bir kez daha bana Marta'yı bırakıp gitme önerisinde bulunmaya cesaret edersen seni öyle bir döverim ki sonsuza dek unutursun bir zamanlar iyi olduğumu. Öyleyse efendim beni hemen dövse iyi eder. Çünkü o Tanrı'ya meydan okumaktan vazgeçmedikçe ben de onu uyarmaktan vazgeçmeyeceğim. Defol, gözüm görmesin seni. Öfke kimi zaman düşünce ebesidir. Tam Hatem'i kovduğum, tehdit ettiğim, susturduğum anda birden bir kıvılcım çaktı kafamın içinde. Kısa süre sonra yardımcımın en kötü tahminlerini doğrulayacaktı bu düşünce ama o an bana akıllıca göründü. Niyetim gidip Yeniçerilerin komutanını görmek ve ona bazı korkularından söz etmekti. Bu adamın karısı benim yeğenim olur ve kulağıma adamın onu boğarak öldürdüğü söylentileri geldi diyecektim. Biraz ileri gidiyordum biliyorum ama yetkilileri işe karıştırmanın tek çaresiydi bu. Üstelik korkularım yapmacık değildi. Marta'nın başına bir felaket gelmiş olmasından gerçekten korkuyordum. Yoksa diyordum kendi kendime neden o eve girmemizi engellesinler ki? Subay kötü bir Rumca ile kötü bir Türkçe karışımı içine yer yer İtalyanca ve Arapça sözcükler serpiştirilmiş bir dille yapıldığı için anlaşılması daha da güç hale gelen açıklamalarımı dinledi. Cinayetten söz ettiğimde yalnızca söylentilerden mi kuşkulandığımı sordu. Emin miydin bu söylediklerimden? Emin olduğumu söyledim. Olmasaydım gelip sizi rahatsız etmezdim dedim. O zaman başımın üstüne yemin edip edemeyeceğimi sordu. Tabii ki korktum ama geri dönmemeye kararlıydım. Ve tehlikeli sorusuna yanıt vermek yerine kesemin ağzını açtım. 3 göz alıcı sikke çıkarıp önündeki masaya koydum. Alışık bir hareketle kaptı onları. Tüylü başlığını kafasına geçirdi ve adamlarından ikisine onu izleme emrini verdi. Ben de gelebilir miyim? Biraz duraksayarak sormuştum bu soruyu. Bir yandan karısının yazgısıyla nedenle ilgili olduğumu seyyafa göstermeye pek niyetim yoktu. Onunla benim aramda geçenleri keşfetmesinden korkuyordum. Ama öte yandan subay Marta'yı tanımıyordu. Ona herhangi bir kadın gösterip Marta olduğunu, sağlığının da iyi olduğunu söyleyebilirlerdi. Marta bile beni görmezse bir şey söylemeye cesaret edemeyebilirdi. Sizi yanında götüremem. Duyulursa başım derde girebilir. Hayır dememiş ve dudaklarında anlamlı bir gülümseme belirmişti. Gözleriyle de masaya ona karar verdirten paraları koyduğum yere bakıyordu. Ek bir bahşiş için kesemin ağzını açtım ve parayı bu kez doğrudan avucuna koydum. Adamları da bunu izliyordu ama olanlar onları ne şaşırtıyor ne de rahatsız ediyor gibiydi. Müfreze harekete geçti. 3 asker ve ben yola koyulduk. Yolda bir duvarın arkasından bana işaretler yapan Hatem'i gördüm ama fark etmemiş gibi yaptım. Manastır Han'ın önünden geçerken bir pencerede keşişlerden ikisini ve yaşlı hizmetçilerini seçer gibi oldum. Gösteri onları eğlendiriyordu sanki. Marta'nın kocasının evine yetkinin gücüyle girdik. Subay kapıyı yumruklamış ve bağırarak bir emir savurmuştu. Keldev kapıyı açtı, sonra da hiçbir şey söylemeden çekilip geçmesine izin verdi. Az sonra seyyaf koşup geldi. En sevgili dostları beklenmedik bir ziyarette bulunmuş gibi telaşlıydı ve gülücükler saçıyordu. Evine neden geldiğimizi sormuyor, yalnızca hoş geldiniz anlamında sözler çıkıyordu ağzından. Önce Osmanlı subayına, sonra da bana yönelikti bu sözler. Beni yeniden gördüğüne çok sevindiğini söyledi. Dostum, yeğenim, kardeşim diye hitap etti. Ve bana duyduğunu tahmin ettiğim nefreti hiçbir biçimde belli etmedi. Memlekette onu son gördüğüm günlerden bu yana kalınlaşmış ama saygınlaşmamıştı. Ayakları çarıklı, sakallı, koca bir domuza dönmüştü. Pırıl pırıl parlayan yağlarının yaldızlı giysilerin altında asla tanıyamazdım. Bir zamanlar Cübey sokaklarında yalın ayak koşan yaramaz çocuğu. Biraz nazik davranma, biraz da dikkatli olma kaygısıyla bu buluşmadan ben de hoşlanmış gibi yaptım. Kucaklamalarından kaçınmadım. Açıkça kuzenim bile dedim ona. Bu da salonda oturur oturmaz kuzenimiz eşi Marta Hanım'ın nasıl olduğunu sorma olanağını verdi bana. Subayın konuşmamızdan hiçbir şey kaçırmaması için kendimi zorlayarak Türkçe sormuştum soruyu. Seyyah yol yorgunluğuna karşı Marta'nın iyi olduğunu söyledi. Sonra da Osmanlı'ya dönüp karısının denizler dağlar aşıp Tanrı eliyle teslim edildiği kişinin yanına geldiğini açıkladı. Umarım dedim, gelip kuzenini selamlayacak kadar yorgun değildir. Koca tedirgin olmuş göründü, gözlerinden korkunç bir suç işlediği okunuyordu sanki. Ve kendini daha iyi hissediyorsa sizi selamlamak için kalkıp gelecektir. Dün gece başını kaldıracak hali yoktu dediğinde korkunç bir felaketin meydana geldiğinden en küçük bir kuşkum kalmamıştı. Öfke, kaygı ve umutsuzlukla fırladım yerimden. Bu katilin boğazına sarılmaya hazırdım. Yalnızca düzenin temsilcisinin varlığı engelledi üstüne atılmamı. Hareketlerimi dizginledim ama sözlerimi değil. Uzun zamandır yüreğimde beslediğim her şeyi boşaltıverdim adamın ve yamaklarının üstüne. Hak ettiği bütün adlarla hitap ettim ona. Serseri, düzenbaz, haydut, korsan, yol kesen, boğaz kesen, kaçak koca, utanmaz koca. Ona kendini vermiş olan kadının iskarpinlerinin tozunu almaya bile layık olmadığını ve kazığa oturtularak ölmesini dilediğimi söyledim. Adam konuşmamı kesmedi, beni yanıtlamadı ve suçsuz olduğu savıyla karşı çıkmadı. Yalnızca ben ateşlendikçe ateşlenirken adamlarından birine bir işaret yaptı. O da ortadan kayboldu. O an dikkat etmedim buna ve gittikçe sesimi yükselterek çeşitli dilleri birbirine karıştırarak saldırımı sürdürdüm. O kadar ki sonunda dayanamayan subay susmamı emretti. Emrine boyun eğmemi ve yerime oturmamı bekledi. Sonra da ötekine dönüp sordu. Karın nerede? Görmek istiyorum. Git çağır onu. İşte bakın geldi. Ve Marta peşinde demin ortadan kaybolan haydutla içeri girdi. O anda kocasının beni bir kez daha oyuna getirdiğini anladım. Onun tam zamanda ortaya çıkmasını istemişti. Ben kendimi iyice gözden düşürdükten ve büyük ölçüde ele verdikten sonra... Yaptığım bütün yanlışlardan bugün hala en çok bunun pişmanlığını çekiyorum. Sanıyorum yaşamımın sonuna dek acısını taşıyacağım içimde. Aslına bakarsanız gerçekten nereye kadar kendimi ele verdim, onu ele verdim, aşkımızı ve suç ortaklığımızı ele verdim bilemiyorum. Çünkü öfkenin etkisi altında neler söylediğimi anımsayamıyorum. Bu haydudun onu öldürdüğünden emindim. Davranışlarındaki her şey bunu kanıtlar gibiydi. Ve ağzımdan çıkanı kulağım duymaz olmuştu artık. O ise tersine soğukkanlı ve mağrur bir tavırla dinlemişti beni. Zina suçu işlemiş bir kadının itiraflarını dinleyen yargıç gibi. Bağışla beni Marta, sana yapmış olabileceğim tüm kötülükler için. Ben hiçbir zaman bağışlamayacağım kendimi. Şimdi görür gibi oluyorum seni, gözlerin yerde, ne kocana ne de sevgilin olmuş adama bakmaya cesaret edemeyişine. Perişan, uzak, yazgısına boyun eğmiş, kendini kurban etmiş. Sanırım taşıdığın çocuğu düşünüyordun artık yalnızca. Ve bir an önce bu maskaralığın sona ermesini, kocanın seni yeniden yatağına almasını bekliyordun. Bir iki ay sonra gebeliğinin ondan olduğuna inandırabilmek için. Senin yaşamında bir felaket anından, bir yanılsama, bir aldanma ve bir utanç anından başka bir şey olmadım belki ben. Ama Tanrı adına kadın seni sevdim ben ve son günüme dek seveceğim. Yaptığım hataları onarmadığım sürece ne bu dünyada ne de ötekinde huzur bulamayacağım. Şu anda bir adalet savaşçısı gibi gelip kendimi suçlu giysiler içinde bulduğum bu tuzağa benzer evde, benim gevezeliklerimin bedelini ödeyenin sen olmaması için söylediklerimi baştan almayı çok isterdim. Ama seni temize çıkarmaya çalışırken daha da perişan etmekten korktum ve sustum. Şaşkın, afallamış, bir uyur gezer gibi ayağa kalktım. Sana tek bir söz söylemeden, tek bir veda bakışı yöneltmeden çıktım dışarı. Manastıra dönerken uzaktan Türk mahallesinin minaresi gözüme ilişti. Oraya dek yürümek, merdivenleri çıkmak ve kendimi boşluğa fırlatmak isteği geçti bir an içimden. Ama insan böyle apansız bir içgüdüyle öldürmez kendini. Ben ki ne asker ne de katilim, hiçbir zaman kendimi alıştıramadım ölme düşüncesine. Hiçbir zaman böyle bir cesaretim olmadı ve korkarım, bilinmedik ölümden korkarım, atlayacağım zaman yaşayacağım korkudan korkarım. Kafamın yere çarpacağı, kemiklerimin kırılacağı an duyacağım acıdan korkarım. Üstelik seyyaf içkiler içip bayram ederken ve Marta'yı el çırpmaya zorlayıp halay çekerken kendi yakınlarımın aşağılanmasını istemem. Hayır, kendimi öldürmeyeceğim diye mırıldandım kendi kendime. Yaşamım henüz sona ermiyor ama yolculuğumun sonuna geldim artık. 100. at kitabı kayboldu gitti, Marta kayboldu gitti. Ne gücüm ne de nedenim kaldı artık dünyayı dolaşmak için. Gidip İzmir'den yeğenlerimi alacağım, sonra da hiç gecikmeden evime, Cübeyle o güzel antikacı dükkanıma döneceğim. Ve orada sabırla bekleyeceğim şu lanetli yılın geçmesini. Beni handa bekleyen yardımcıma tasarladıklarımı hemen söyledim ve akşamdan önce yola çıkmaya hazır olmasını istedim. Geceyi Sakız'da kentte geçirecek ve yarın İzmir'e doğru yola çıkacaktık. Orada Meymun'a, Papaz Koren'e ve başka bir iki kişiye veda ettikten sonra da Trablus'a giden ilk gemiye binecektik. Hatem'in bunlara çok sevinmiş olması gerekirken yüzünde büyük bir korkunun izlerini gördüm ansızın. Ama bunun nedenini soracak zamanım olmadı. Arkamdan biri bağırdı. Sen, Cenevizli. Döndüm ve adamlarıyla subayı gördüm. Ona doğru gitmem için işaret etti. Diz çök şuraya, önüme. Şuraya mı? Sokağın ortasına. Şimdiden alçak duvarların, pencerelerin, ağaç gövdelerin arkasına toplanmaya başlayan ve gösteriyi kaçırmak istemeyen bunca insanın önünde. Beni rezil ettin Ceneviz köpeği. Şimdi seni aşağılama sırası bende. Bana yalan söyledin, beni ve adamlarımı kullandın. Size yemin ederim ki söylediğim her şeye kesinlikle inanmıştım. Sus! Sen ve senin gibiler her şey hakkınız var sanırsınız. Başınıza hiçbir şey gelmeyeceğini düşünürsünüz. Çünkü son dakikada konsolosunuz gelip sizi kurtarır. Ama bu kez öyle olamayacak. Hiçbir konsolos kurtaramaz seni beni ellerimden. Ne zaman anlayacaksınız bu adanın artık sizin olmadığını? Şimdi ve sonsuza dek Efendimiz Sultanımız Padişah'a ait olduğunu. Çıkart papuçlarını omuzlarına koy ve peşimden yürü. Sokağın iki yanından baldırı çıplakların gülüşmeleri yükseliyordu. Zavallı geçit alayımız harekete geçtiğinde yeniçerilerden başlayarak herkesi, Hatem dışında, eğlendiren bir panayır havası sardı ortalığı. Laf atmalar, zılgıt çekmeler, sonra yine gülüşmeler. Biraz teselli bulmak için böyle bir aşağılanmayla Cübeyl'de değil de burada karşılaştığım için talihli olduğumu söylüyordum kendi kendime. Burada kimse tanımıyordu beni ve bu halde gören insanlardan biriyle bakışlarımız bir daha hiç karşılaşmayacaktı nasıl olsa. Karakola geldiğimizde ellerimi bir sicimle arkadan bağladılar, sonra da yapının döşemesinde kazılmış bir tür sığ çukura indirdiler beni. Çukur o kadar dardı ki kıpırdamamam için ellerimi bağlamalarına hiç gerek yoktu aslında. Bir iki saat sonra gelip beni aldılar, ellerimi çözdüler ve subayın önüne çıkardılar. Adam sakinlemişti ve oynadığı oyundan hala hoşnut görünüyordu ve hemen bir pazarlık önerdi bana örtülü bir biçimde. Seni ne yapacağımı bilmiyorum. Aslında sahte cinayet suçlamasıyla mahkum ettirmem gerekiyor. Kırbaçlama, hapis ya da daha kötüsü gelebilir başına. Eğer suçuna zinayı da eklersek... Sustu. Ben de ağzımı açmadım onu yanıtlamak için. Suçsuzluk itirazlarım artık kimseyi inandırmazdı. Kendi kız kardeşimi bile. Sahte cinayet suçlamasından suçluydum. Zinadan da suçluydum. Ama adam izlenecek iki yol arasında duraksadığını söylemişti. Devam etmesini bekledim. Ama merhamete de gelebilirim. Tüm yaptıklarını görmezden gelebilir ve seni sınır dışı edip ülkene göndermekle yetinebilirim. Minnettar davranmayı bilirim. Minnettar derken ikna edici demek istiyordum aslında. Subay satılıktı ama fiyatı belirlenecek mal benmişim gibi davranmam gerekiyordu. İşler buraya vardığında cesaretimi topladığımı inkar edemem. Yasaya karşı ister insanların ister Tanrı'nın yasası olsun çaresiz hissederim hep kendimi. Ama bir fiyat belirlemek söz konusu olunca dilim çözülür. Tanrı bir haksızlıklar dünyasında zengin etmiş beni. Her zaman güçlülerin açgözlülüğünü körüklemişimdir. Ama bu açgözlülüğü doyuracak şeye de sahibim. Bir fiyatta anlaştık. Anlaştık doğru değil mi bilmiyorum. Aslında subay kesemi masaya koymamı istedi yalnızca. Ben de suratımı ekşitmeden yaptım bunu ve hemen bir anlaşmayı pekiştirmek istedikleri zaman satıcıların yaptığı gibi elimi uzattım. Bir an duraksadı, sonra da mağrur bir edayla dudağını bükerek elimi sıkmayı kabul etti. Hemen ardından odayı terk etti. Bu kez adamları içeri girdiler, beni yeniden bağladılar ve hücreme geri götürdüler. Şafaktaki hala uyumamıştım, gelip gözlerimi bağladılar. Kefene sarar gibi bir çuval bezine sardılar ve bir el arabasına yatırdılar. Arabayı sarp patikalardan bir yere çekip beni hiç özen göstermeden yere atıverdiler. Kumsalda bir yerde olduğumu tahmin ediyordum, zemin sert değildi ve dalgaların sesini duyuyordum. Sonra da bir sandık ya da paketlenmiş bir bal yaymışım gibi insan sırtında bir gemiye yüklediler. 4 Nisan Cenova'da. Bir dost evinin terasına oturmuş, ilk yaz kokularını içime çekip kentin yumuşacık seslerine ve o baldan tatlı diline, ki benim kanımın tatlı dili o, kulak vererek öykümün devamını anlatmaya hazırlanıyorum. Bir yandan da bu cennetin orta yerinde hala uzaktaki kadını, suçu özgür olmayı istemek ve beni sevmek olan karnı yüklü mahpusu düşünüp ağlıyorum. Götürüldüğüm yeri gemiye bindikten çok sonra öğrenebildim. Ambarın dibine yatırılmıştım ve kaptan sakız kıyıları gözden kaybolmadan gözümdeki bandı çıkartmama emri almıştı. Titizlikle uydu bu emre. Ya da yaklaşık olarak diyelim, güverteye çıkmama izin verdiğinde dağların tepeleri görünüyordu hala. Denizciler uzaklarda bir kalenin silüetini bile gösterdiler. Polienu ya da Apollonia adıymış adı. Ne olursa olsun Kataraktis'ten çok uzaklardaydık ve batıya doğru yol alıyorduk. Yetkililer tarafından sınır dışı edilişim tuhaf bir biçimde kaptanın güvenini kazanmama neden olmuştu. Uzun beyaz saçlı Domenico adında bir Kalabriyalıydı kaptan. Sahipsiz bir köpek gibi zayıftı, durmadan küfür ediyordu. Ceddine yandığımın, durmadan tayfalarını asmak ya da denize atmakla tehdit ediyordu. Ama beni sevdi nedense. O kadar ki yaptığı vurgunları bile anlatmaya başladı. Gemisinin adı Karip Dost'tu ve bir brigantinaydı tekne. Kataraktis köyünün yalnızca balıkçı kayıkların uğradığı o küçük koyuna demirlemesi çok karlı bir kaçakçılık işiyle uğraşıyor olmasındandı. Hemen anladım sakızdan söz edildiğini. Sakız adası dışında dünyanın hiçbir yerinde üretilmeyen bu madde Türk yetkililer tarafından bütünüyle sultanın haremine gönderiliyordu. Buradaki soylu kadınlar arasında sabahtan akşama sakız çiğnemek moda olmuştu. Böylelikle dişlerini beyazlatıyor ve soluklarının güzel kokmasını sağlıyorlardı. Sakız ağacı adı verilen ve tıpatıp şan fıstığına benzeyen bu değerli ağacı yetiştiren ada köylüleri, ürünlerini yetkililere yine onların belirlediği bir ücret karşılığında teslim etmek zorundaydılar. Ellerinde fazla ürün kalanlar kendi hesaplarına satmaya çalışıyorlardı bunu. Ama karşılığında uzun yıllarını hapiste ya da kürek cezasında geçirebiliyor, bazen de ölüme mahkum edilebiliyorlardı. Yine de bu tehlikeye karşın kârın çekiciliği her şeye ağır bastı ve kaçakçılık yerleşti. Çoğu kez gümrükçüler ve başka yasa temsilcileri de bulaşıyordu kaçağa. Kaptan Domenico kaçakçıların en cesuru ve en ustası olmakla övündü bana. Son 10 yıl içinde adaya en az 30 kez gelip yasak malı yüklediğine ve hiç yakalanmadığına yemin etti. Eli açıklığından yeniçerilerin de yararlandığını açıkça söyledi. Sınır dışı ediliş biçimim göz önüne alındığında hiç de şaşırtıcı değildi bu. Kalabriyalı için padişaha kendi saltanat sınırları içinde meydan okumak ve gözdelerine ayırdığı küçük armağanları koparıp almak yalnızca bir ekmeğini kazanma biçimi değil, aynı zamanda bir yiğitlik gösterisi ve neredeyse dinsel bir eylemdi. Denizde geçirdiğimiz uzun geceler boyunca tüm serüvenlerini ayrıntılarıyla anlattı bana. Özellikle de yakalanmaktan kıl payı kurtulduğu durumları, bunları anlatırken ötekileri güldüğünden daha gürültüyle gülüyor, korktuğunu anımsamak için de o sert içkisini içiyordu arada. İçme biçimi eğlendiriyordu beni. Hep elinin altında tuttuğu hayvan derisinden yapılma bir tulumun ağzına dudaklarını dayıyor, tulumu iyice havaya kaldırıyor ve uzun süre böyle kalıyordu. Ağzı havada bir obuğa tutuyormuş ve içine ezgisini üfleyecekmiş gibi. Ara sıra köylülerin Osmanlı yasalarından kurtulmak için başvurduğu binbir hileden söz ettiğinde yeni bir şeyler öğreniyordum kaptandan. Ama öbür söyledikleri hiç de yeni değildi benim için. Ailemin Cübeyle gelmeden önce Sakız'da yerleştiğini, üstelik de sakız ticareti yaptığını söylemiş miydim anımsamıyorum. Bütün bunlar büyük babamın babasının babası zamanında sona erdi. Ama anısı yaşadı bugüne dek. Embriyakolar hiçbir şeyi unutmaz, hiçbir şeyi inkar etmezler. Savaş başarısı ya da ticaret, şan, şöhret ya da yıkım. Ard arda gelen yaşamları meşenin gövdesine her yıl eklenen çizgiler gibi eklenir birbirine. Sonbaharda yapraklar ölür, kimi zaman dallar kırılır ama meşe hep aynı kalır. Büyük babam Haçlı seferlerinden söz eder gibi söz ederdi sakızdan, sakız ağacının kabuğunun nasıl çizildiğini ve bu değerli gözyaşının nasıl toplandığını, o ki hiç görmemişti bu ağacı, büyük babasından öğrendiği hareketleri benim önümde yineleyerek anlatırdı. Ama ben kaçakçı kaptanımıza ve sürdürdüğü tehlikeli ticarete geliyorum yeniden ve en iyi müşterilerinin Cenovalı hanımlar olduğunu söylemek istiyorum hemen. Bunun nedeni Cenevizli kadınların soluklarına ya da dişlerinin beyazlığına Venedikli, Pizalı ya da Parisli kadınlardan daha fazla önem veriyor olmaları değil kuşkusuz. Sadece Sakız Adası uzun süre Cenevizli kalmış ve kimi alışkanlıklar edinilmiş. Üstelik Osmanlılar adayı ele geçireli 100 yıl olduğu halde bizim hanımefendiler sakızlarından hiçbir zaman vazgeçmemişler. Bu yeri doldurulmaz ürünü elde etmeyi bir onur sorunu yapan erkekler de vazgeçmemişler. Sanki bu yazgıdan ve onun canlı simgesi padişahtan bir öç alma biçimiymiş gibi. Çeneyi yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarıya oynatmak bir gurur eylemine dönüşmüş olabilir mi? Kadınların bu lastiklere ödedikleri fiyat göz önüne alındığında bu ağız hareketi en pahalı süslerden daha kesin biçimde belli ediyor olmalı toplumdaki düzeylerini. Nasıl da nankörlük ediyorum bu acı alaylarımla. Bu hanımlar ve sevgili sakızları sayesinde burada değil miyim ben şu an? Cenova'daki bu taraçada bir Osmanlı zindanında kuruyup gidecekken. Çiğneyin hanımlar, çiğneyin sakızlarınızı. Kaptan Osmanlı gümrükçülerinin gemiye çıkmaya niyet etmelerinden korktuğu için Ege adalarının hiçbirinde durmak istemedi. Doğrudan Kalabriya'ya, doğduğu kent Catanzaro'ya yakın bir koya sürdü gemiyi. Dediğine göre doğudan her sağ salim gelişinde burada koruyucu azizine bir adak sunmaya yemin etmişti. Bu nedenle San Domenico kilisesine giderken ben de ona eşlik ettim. Dua etmek için ondan daha çok nedenim vardı. Loş ve soğuk bir salonda diz çöküp günlük kokuları arasında ve söylediklerime fazla inanmadan pek masraflı sayılmayacak bir yemin mırıldandım ben de. Eğer Marta'yı ve taşıdığı çocuğu geri alabilirsem, Domenico adını verecektim çocuğa, erkek olursa, kız olursa Domenica. Bu duraktan sonra çizme boyunca yukarı çıkarken 3 kez daha durduk, fırtınalardan korunmak ve Cenova'ya varmadan önce su, şarap ve yiyecek almak için. 5 Nisan. Her zaman günün birinde Cenova kenti önünde ağlayacağımı ama bu kavuşmanın koşullarının hayal ettiğim gibi olmayacağını söylemişimdir kendi kendime. Doğumumdan çok önce bu kentte doğdum ben ve onu hiç görmemiş olmak çok daha yürekten sevmeme neden oluyor sanki. Onu terk etmişim ve beni bağışlaması için daha fazla sevmem gerekiyormuş gibi. Kimse Doğu Cenevizlilerinin olduğu kadar ait değildir Cenova kentine. Kimse onların sevdiği kadar sevemez bu kenti. Düşse ayakta görürler onu, çirkinleşse güzel görürler, yıkılsa, hakarete uğrasa zengin ve dünyaya egemen görürler. İmparatorluğundan hiçbir şey kalmamıştır geriye. Korsika dışında hiçbir şey ve o cılız kıyı cumhuriyeti, her mahallenin birbirine sırtına döndüğü, her ailenin öbürünün mahvını istediği, herkesin Katolik kralı lanetlediği ama kralın temsilcilerinin kapısında birbirini çiğnediği o zavallı kent. Oysa sürgündeki Cenevizlerin göğünde sayısız at parlamaktadır hala. Yafa, Tana, Yalta, Mavo Castro, Famagusta, Tenedos, Foça, Pera, Galata, Semadirek ve Kassandra'ya, Midilli, Limni, Sisam, Ikaria. Tıpkı Sakız ve Cübeyl adları gibi. Onca yıldız, onca gökada, onca aydınlık yol. Babam her zaman vatanımızın bugünkü Cenova değil, sonsuz ve ölümsüz Cenova olduğunu söylerdi. Ama ardından ölümsüz Cenova adına bugünkü Cenova'yı da sevmem gerektiğini eklerdi. Ne kadar küçülürse küçülsün, çaresizliği ölçüsünde sevgi göstermeliydim ona, tıpkı kötürüm bir anneye gösterilmesi gereken sevgi gibi. Özellikle de onu ziyaret ettiğimde beni tanımazsa kentimize kızmamam gerektiğini söylüyordu ısrarla. Hala çok gençtim o zamanlar ve ne demek istediğini iyi anlayamıyordum. Nasıl olur da Cenova beni tanıyabilir ya da tanımayabilirdi? Oysa denizdeki son günümün seherinde uzaktan ardındaki dağa yaslanmış kenti seçmeye başladığımda göğe yükselen incecik kulelerini, sivri çatılarını, dar pencerelerini, öncelikle de içlerinden birinin hala ailemin adını taşıdığını bildiğim kare ya da yuvarlak mazgallı burçlarını gördüğümde Cenova'nın da bana baktığını düşünmekten alamadım kendimi ve o an beni tanıyıp tanımayacağını sordum kendi kendime. Kaptan Domenico'ya gelince o beni tanımamıştı. Adımı söylediğimde hiçbir tepki göstermedi. Ne Embriaco'lardan, ne onların Haçlı seferlerindeki rollerinden, ne de Cübeyl'deki beyliklerinden söz edildiğini duymuştu besbelli. Kaçakçılıktaki başarılarını anlatacak kadar bana güvenmesinin nedeni Cenevizli olmam ve Sakız'dan kovulmuş olmamdı. Ona göre bir daha adımı bile atmamalıydım oraya. Ama malı almaya gelen Cenevizli ortağı Bay Gregorio Mangiavacca ile durum böyle olmadı. Kızıl sakallı bir devdi bu adam, bir ada papağanı gibi sarı yeşil giysiler giymiş, tüyler takınmıştı ve adımı duyduğunda hiç unutamayacağım bir hareket yaptı. Önce gülecek gibi oldum ama sonunda heyecandan ağlamama neden olan tumturaklı bir el hareketi. Henüz kıyıya çıkmamıştık, tüccar 2 gümrükçüyle gemiye çıkmıştı, ben kendimi tanıtmıştım. Cübeyl'den Baldassare Embriaco ve bu gemide hangi nedenlerle bulunduğumu açıklamaya hazırlanıyordum ki beni durdurdu, elleriyle omuzlarımı kavradı ve kavga çıkartmak ister gibi sarstı beni. Baldassare Embriaco kimin oğlu? Tommaso Embriaco'nun oğlu. Tommaso Embriaco kimin oğlu? Bartolomeo'nun oğlu dedim alçak sesle gülmekten puflamamak için. Bartolomeo Embriaco, Ugo'nun oğlu, Bartolomeo'nun oğlu, Ansaldo'nun oğlu, Pietro'nun oğlu. Ve 9. kuşağa dek tüm soy ağacımı ezberden ard arda saydı. Bana kalsa zor yapardım bunu. Nereden tanıyorsunuz atalarımı? Yanıt olarak adam koluma girdi ve sordu. Evimde kalarak beni onurlandırır mısınız? Gidecek hiçbir yerim olmadığı ve cebimde ne Ceneviz ne de Osmanlı parası tek kuruş kalmadığı için bu çağrıyı Tanrı'nın bir kayrısı gibi görmekten başka ne yapabilirdim? Bu nedenle alışılmış kibarlık tümcelerine istemezdim, yapmamalıyım, sizi rahatsız etmekten utanç duyarım gibi sözlere başvurmadım. Belli ki Bay Gregorio beni evine kabul etmekten mutlu olacaktı. Dahası sanki Cenova Limanı'nın bu rıhtımında yüzyıllardır benim dönüşümü bekliyormuş gibi tuhaf bir duygu uyandırıyordu içimde. Adamlarından ikisini çağırdı ve Embriaco adını yine aynı tumturaklı tavırla söyleyerek beni onlara tanıttı. Adamlar saygıyla şapkalarını çıkarttılar, yerlere kadar eğildiler, sonra da doğrularak ilgilenebilmeleri için bavullarımı onlara göstermemi rica ettiler. Sahneyi başından beri izleyen Kaptan Domenico bunca soylu bir yolcu getirdiği için gururlu ama adımı söylediğimde aynı tepkiyi vermediği için biraz mahcup, Osmanlı Yeniçerileri tarafından manu militari sınır dışı edildiğimi, bu nedenle de hiçbir bavulum olmadığını açıkladı alçak sesle. Olayı kendine göre yorumlayan Signor Gregorio ona göre içinden çok soylu bir kanın aktığı damarlarıma daha da hayran kaldı. Adamlarına ve bizden 200 adım uzaklıkta bulunan herkese, dinsiz sultanın yasalarına meydan okuyan ve zindanın ağır kapılarını zorlayan bir kahraman olduğumu ilan etti. Benim gibi kahramanlar bayağı antika tüccarları gibi bavullarla denklerle gezmezlerdi herhalde denizler üstünde. İnsanı duygulandırıyordu Gregorio ve coşkusuyla böyle alay etmekten utanıyorum biraz. Tepeden tırnağa bellekti bu adam ve tepeden tırnağa bağlılık. Onu üzersem çok kızardım kendime. Beni evine, kendi evimmiş gibi yerleştirdi ve sanki sahip olduğu her şeyi, ulaştığı her mertebeyi atalarıma borçluymuş gibi davrandı. Oysa böyle bir şey yoktu tabii ki. Gerçek şu ki, Mangiavaccalar eskiden atalarımın yönettiği klanın bir parçasıydılar. Müşteri ve müttefik bir aile, diğerleri arasında bizimkilere eskiden beri en yürekten bağlı olanı. Sonraları ne yazık ki tarih ters dönmeye başladı. Embriachi klanı için babam ve büyük babam sadece l'albergo derlerdi ona, geniş ve ortak bir evden söz eder gibi. Yoksullaştılar. Deniz ötesi ticaret acenteliklerine yayılıp dağıldılar. Savaşlarla, deniz kazalarıyla, vebayla kırıldılar. Soyları azaldı. Daha yeni ailelerle rekabete düştüler ve yavaş yavaş etkinliklerini yitirdiler. Sesleri duyulmaz, adları saygı görmez oldu. Ve müşteri ailelerin tümü onları terk edip başka efendilerin, özellikle de Doryaların peşinden gittiler. Tümü değil diye ısrar ediyor ev sahibim. Çünkü Mangiavaccalar babadan oğula kuşaklar boyu o mutlu dönemin anısını yaşatmışlardı.